Eşlerin birbirlerini dinlemeleri kadar birbirlerine meramlarını anlatmaları da büyük bir problemdir. Eşler birbirlerine söylemek istediklerini muhatabının dinlemeye ve anlamaya en uygun zamanını kollayarak anlatmalıdırlar. Mesajı ulaştırırken kullandığımız yanlış yöntem, yanlış zaman ve yanlış sözcükler yanlış anlamayı peşinen getirirler. Yanlış anlaşılmak hiç anlaşılmamaktan daha kötüdür. Yanlış anlaşıldım diye sızlananlar doğru anlattıklarından emin olmalıdırlar. Eğer doğruyu doğru bir zamanda, doğru bir usulle anlatmamışlarsa yanlış anlaşılmaktan şikayet etmeye hakları yoktur. Eşler birbirlerini yanlış anlamamaları için aktif dinleme adı verilen yöntemi kullanmalıdırlar. Aktif dinleme, dinleyen kimsenin dinlediğinden anladığı şeyi tekrar edip doğru anlayıp anlamadığını muhatabına onaylatmasıdır. Eşler kesinlikle ilişkiyi sorgulamadan ilişki düzeyini sorgulamalıdırlar. İlişkiyi sorgulamadan ilişki düzeyini sorgulamak. Bu önemli dostlar. İlişkiyi sorgulamak, yani seninle evlenmeli miydim demek, evliliğin temellerini sorgulamaktır ve yanlıştır. Onun zamanı geçmiştir. Bunu sorgulayacağı zaman evlenmeden önceki zamandı. İlişki düzeyini sorgulamak ise, mesela ilişkinin resmi mi, samimi mi olduğunu sorgulamaktır. Bu ilişkide yanlış giden noktaların tespitinde ve tamirinde yararlı bir davranıştır. Evlilikte beden dilinin kullanılması kimi zaman sözden çok daha etkili olabilir. Omuza konan bir el, sevgi üzerine atılmış bir nutuktan daha etkilidir. Yüz ve göz ifadeleriyle anlatmak istediğinizi hem de risksiz olarak sözden daha etkili anlatabilirsiniz. Fakat eşler arasındaki iletişimde en etkin yöntem sevginin diliyle konuşmaktır ve sevginin kulağıyla dinlemektir. Zihnin mesajı sözle, yüreğin mesajı özle iletilir. Yüreğiyle ve yüreğinden konuşanın sözü muhatabın yüreğine işleyecektir. Çünkü söz konuşanın neresinden çıkarsa dinleyenin orasına varır. Yamuk bakan baktığı her şeyi yamuk görecektir. Baktığında yamukluk olmasa dahi. O halde önce kişinin baktığını değil, bakışını düzeltmesi gerekir. En düzgün bakış, kalp gözüyle gerçekleştirilen bakıştır. Mesajı veren kaynak, mesaj verilen hedef birimdir. Kaynak, hedef birime birden fazla kanalla mesajını ulaştırabilir. Karı-koca ilişkisi, tüm insanlar arası ilişkiler içerisinde en çok kanalla iletişim kurabilme imkanına sahip tek ilişkidir demiştik. İşitme kanalı, dokunma kanalı, görme kanalı, tatma kanalı, koklama kanalı ile iletilen mesaj, hedef birimin kulağı, burnu, gözü, eli, dili ve tüm bedeni aracılığıyla alınacak ve karşı mesajlar verilecektir. İyi bilinen bir gerçek var ki, iletişimde kanal sayısı arttıkça iletişimin etkisi de artar ve kaynak hedef birime ulaşmak istediği, ulaştırmak istediği mesajı daha yoğun bir biçimde verir ve hedefine daha kestirme yoldan ulaşır. Sağlıklı bir iletişim için eşler birbirlerini yargılamamalıdır. Eğer bir kimse eşinin ses tonundan, davranışından yargılandığı hissine kapılırsa, anında savunmacı bir tavır alarak tüm savunma mekanizmalarını refleksif bir biçimde çalıştıracaktır. Eşinize bugün ne yaptın? Ya da namazını kıldın mı gibi normal ve sıradan bir soru karşısında, şunu yaptım ya da kıldım, henüz kılmadım gibi normal cevaplar yerine bir sürü sayıp dökmeler geliyorsa, burada ya sorulan soru, sen yine yemek yapmadın ya da yine namazını geç bıraktın şeklinde peşin fikirle ve yargılayıcı bir amaçla sorulmuş ya da böyle sorulmadığı halde eşiniz bunu böyle algılamıştır. Sevgili dostlar, bu açıklamaların ardından aile elbette ki insanların oluşturduğu bir kurumdur. İnsanların olduğu yerde mutlaka farklılıklar vardır. Farklılıkların olduğu yerde mutlaka anlaşmazlıklar, tartışmalar olacaktır. İyi aileler içerisinde hiç tartışmanın yaşanmadığı değil, tartışmaların çözülebildiği ailelerdir. Onun için de aile içi tartışma ve bunların çözüm yöntemi nelerdir sorusuna cevap aramaya çalışacağım. Sağlıklı aile içerisinde hiçbir tartışmanın yaşanmadığı aile değildir dedim. İnsanların birlikte yaşadığı bir yerde tartışma ve hatta kimi zaman çatışma kaçınılmazdır. Özellikle bu birliktelik yakın ve uzun süreli ise tartışma daha da normal hale gelir. Sağlıklı aile tartışmaları çözümlemeyi bilen, anlaşmazlıkları hallü fasl edecek kuralları olan ve aile bireylerinin adı konmuş ya da konmamış olan bu kurallara uyduğu ailedir. Aile içi tartışma ve çatışmaları çözmek istiyorsanız, maskelerinizi çıkarıp gerçek yüzlerinizle görüşünüz ve görününüz. Maskeler, problemi ortaya koymayı güçleştiren, tartışmayı çözümsüzlüğe mahkum eden bir işlev görürler. Taraflar tartışmada gerçek yüzlerini değil de maskelerini kullanırlarsa, onları uzlaştırmak ve problemi çözmekten söz etmek, maskeleri uzlaştırmaktan söz etmek demektir. Bu da gerçekte hiçbir şeyin çözümlenmediğini gösterir. Maskeler başta sağlıklı iletişimi yok eder. Maskeli kişilik her yerde ve herkes için kötüdür. Fakat ailede daha bir sırıtır. Çünkü birbirlerine aile olacak kadar yakın olan kişiler, eğer ailenin diğer fertlerine karşı maske takıyorlar, onlara gerçek yüzlerini göstermiyorlarsa, bir müddet sonra o kimseler gerçek yüzlerini unuturlar. Bu kişilik sapması anlamına gelir. Ortada dolaşan gerçek bir şahsiyet değil, sentetik ve yapay bir bireydir ve yapay bir bireyle hiçbir problemi sahici bir biçimde halledemezsiniz. Aile içi çatışmadan korkmayınız. Aile içi iletişimsizlikten korkunuz. Çünkü sağlıklı bir iletişimin çözemeyeceği ihtilaf yoktur. Sağlıklı iletişim, tartışan tarafların birbirlerine karşı hem etken hem de edilgen olmalarıyla mümkündür. Bu da kendini ve muhatabını ciddiye alanların, kendine ve muhatabına değer verenlerin yapabileceği bir şeydir. Aile içerisindeki anlaşmazlığı birbirlerini kırmadan, yaralamadan çözen çiftler, sağlıklı aileyi oluşturmuşlar demektir. Anlaşmazlık kimi zaman ciddi, kimi zaman da basit meselelerden çıkabilir. Öncelikle anlaşmazlık noktasını doğru ve iyi tespit etmek gerekir. Anlaşmazlık noktasının doğru tespiti, muhatabın ne söylemek, yapmak istediğinin doğru bilinmesinden geçer. Bu da kişinin niyeti dışarıda tutularak anlaşılacak bir husus değildir. O halde önce niyet ve amaç öğrenilmelidir. Bazen niyet ve amacını öğrendiğinizde önce muhalefet ettiğimiz bir kişiye biz de rahatlıkla katılıp ha eğer bu niyetle söylediyse iş başka ya da öyle mi? Eğer bu amaçla yaptınsa o zaman ben de seninle birlikteyim dediğimiz olmuştur. Özellikle eşler arasındaki duygusal bağ, kimi zaman iki insan arasındaki iletişimin en temel ölçüsü olan niyet ve amaç gerçeğinin unutulmasına, es geçilmesine yol açar. Duygu ve düşüncelerinizi abartmadan ve azaltmadan olduğu gibi ortaya koyunuz. Bu kendine güveni ve saygısı olan insanların yapabileceği bir şeydir. Kendine güvenen ve saygı duyan biri, mutlaka muhatabına da güvenecek ve saygı duyacaktır. Bunun zıttı kendine güvenmeyen ve saygı duymayan hastalıklı bir kişiliktir ki bu tip ya sadece edilgen ya da sadece etken olarak ortaya çıkar. Eğer edilgense kendilerine güvenleri olmadığı için hep peşinen haksız olduklarını, zaten hiçbir zamanda haklı olamayacaklarını zannederler ve böylesine bir aşağılık duygusu içindedirler. Onun için de muhataplarını hep onaylar, haklı olsun, haksız olsun, ona pısırık ve edilgen tavırlarıyla cesaret verirler. Onurlarının çiğnenmesine izin verirler ve kendilerini böyle cezalandırmış olurlar. Eğer bu tip etkense, kendinden başka kimseye değer vermez. Kendi söylediğinden başka doğru olmadığını zanneder. Saldırgandır. Bu nedenle de haklı haksız demeden muhataplarını ezmeye, onları mat etmeye bayılır. Bundan zevk alır. Sağlıklı bir ailede karı koca öncelikle birbirlerinin insani haklarını garanti altına almışlardır. Ezmek ya da ezilmekten iki taraf da zevk almaz. Çünkü tartışmanın amacı ezmek ya da üstün çıkmak değil, en doğru ve makul olanın gerçekleşmesidir. Bu nedenle de baskı değil ikna, çatışma değil uzlaşma, saldırı değil bildiri ve iletişim üzerine oturur. Aile bireyleri birbirlerine karşı hatayı büyütüp meziyeti küçülten dürbünler kullanmamalıdırlar. Ben bunlara şeytan dürbünleri adını veriyorum. Bu dürbünü şeytan kimin eline tutuşturursa, o muhatabının hep kötü yanlarını görecek, güzel yanlarını hep göz ardı edecektir. Bu noktada hakimlerin, yani hikmet sahibi güzel insanların ahlaki bir tavsiyesini hatırlamakta yarar var. Senin başkalarına yaptığın kötülüğü ve başkalarının sana yaptığı iyiliği büyük gör. Senin başkalarına yaptığın iyiliği ve başkalarının sana yaptığı kötülüğü küçük gör. Bu ahlaki fazilettir. Bu kadarını yapamayan en azından çıplak gözle bakmayı becerebilmelidir. Sorunları şimdiki bağlam içerisinde ele alınız ve eski defterleri karıştırmayınız. Bu tutum eşler arasındaki anlaşmazlığın çözümlenmesinde son derece kolaylaştırıcı bir işlev görecektir. Aksi bir durum meseleyi çözümsüzlüğe mahkum etmek olacaktır. Sözün burasında, eşinden hoşlanmadığı bir söz işiten kimse eğer 20 yıllık evliyse, bütün bu yıllar boyunca eşinin kendisine söylediği hoşlanılmayan sözler, defterini açıp bir bir saydığını düşünelim. Bu durumda karşı taraf da aynı yanlışa düşerek kendisini savunmaya kalkacak ve tüm eski ve görülmemiş hesaplar masaya yatırılacaktır. Bu masadan her iki tarafında hiçbir hesabı görmeden fakat görülmemiş eski hesaplara bir yenisini daha ekleyerek kalkacağından kimsenin kuşkusu olmasın. Oysa eşinden hoşlanmadığı sözü işiten kimse, falan zaman da şunu demiştin diye söze başlamak yerine, bu sözü bana niçin söyledin diye başlasa, problemi şimdiki bağlam içerisinde ele almış ve tartışmayı çatışmaya dönüştürmeden çözümü kolaylaştırmış olur. Karı koca arasında herhangi bir taraf sürekli nasihatçı, diğer tarafta sürekli nasihat dinleyen pozisyonda olmamalı. Her iki tarafta birbirlerinin nasihat ve öğütlerine açık olmalıdır. Eşler arasında rollerin böylesine adaletsiz paylaşıldığı bir ailede nasihatçıyı denetleyen bir mekanizma olmayacağına göre, o kendisini la yuhti, hatasız ve la yüsel, sorumsuz görmeye başlayacak, bu da aileyi despotik ve baskıcı bir aile haline getirecektir. Böyle bir ailede yetişen bireyler, uyumlu evlat ya da uysal vatandaş olabilirler. Fakat kimlik ve kişilik sahibi bir şahsiyet asla.